Ayrım 26. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 326. Jason ile Judy. Annemin gözünde Will'in en iyi tarafı iyi bir emir kulu olmasıdır. Ramon amcamı ofisinde arayıp gelirken akşam yemeği için sardalye almasını ya da ayakkabılarını çıkarıp bir sandalyenin üstüne çıkarak elindeki toz alma tüyle herhangi bir mobilyanın en tepesini temizlesin istemek annemin aklın ucundan bile geçmez. Bunlar Will'in hiç sorun haline getirmeden yaptığı işlerdir. Benim içinse kocamın en hayran olacak yanı o inatçı iyimserliğidir. Will'i çökertmenin yolu yoktur. Kimi zaman onu dizleri üzerinde gördüğüm olmuştur ama ayağa kalkar, üstünü başını silkeler, şapkasını kafasına geçirir ve yeniden yola koyulur. Çocuklarıyla o kadar çok sorun yaşamıştır ki onun yerinde ben olsaydım tedavisi mümkün olmayan bir bunalıma girerdim. Yalnız Jennifer için değil, aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığı yüzünden son derece dramatik yaşantıları olmuş olan öteki ikisi için de acı çekti. Will onlara her zaman yardım etmiştir ama aradan yıllar geçtikçe umudunu gitgide yitirdi. İşte bu yüzden Jason'a sıkı sıkıya yapışmış durumda. Benden bir şeyler öğrenen neden bir tek sen oldun? Ötekiler istemekten başka bir şey yapmıyorlar. Ver, ver, ver demişti ona bir defasında Will. Senin evlatların oldukları için bunu hakları olduğunu sanıyorlar. Oysa bana karşı hiçbir zorunluluğun yok. Benim babam değilsin ama benimle hep ilgilendin. Bana söylediğin şey nasıl olur da benim için önemli olmaz diye karşılık verdi Jason. Seninle gurur duyuyorum diye homurdandı Willy, gülümsediğini belli etmemeye çalışarak. Bu işte zor değil. Çıtayı pek de yüksek tutmuyorsun Willy. Jason dünyanın en eğlenceli şehri olan New York'a uyum sağladı. Orada başarılı bir iş hayatı sürdürüyor. Dostları var, hayatını yazı yazarak kazanıyor. Aradığı kızı da buldu. Willy kadar güvene layık biriymiş o. Judy Harvard'ı bitirmiş, internette ve kadın dergilerinde çalışarak cinsellik ve kadın erkek ilişki üzerine yazı yazıyor. Annesi Koreli, babası Amerikalıymış. Güzel, zeki, tıpkı benim gibi korkunç bağımsız bir kişiliği var. Birinin onun geçimini sağlaması düşüncesine hiç tahammülü yok. Bunun bir nedeni de çat pat İngilizce konuşan annesinin zamanı geldiğinde onu daha genç başka bir kadın için bırakan babasına tümüyle boyun eğdiğini görmüş olması. Judy yaşadığı dramı genç kızları baştan çıkarmak için bir araç olarak kullanma alışkanlığından Jason'ı vazgeçirmişti. Jason, yengesi uğruna onu terk eden nişanlısının hikayesiyle her istediği kızdan randevu koparıyordu. Kapanıp ağlayabileceği bir omuz ve teselli bulabileceği daha başka yerler hiçbir zaman eksik olmuyordu ama Judy ile bu formül bir işe yaramamıştı. Çünkü o hayatta her işin altından tek başına kalkmayı küçük yaşında öğrenmişti. Öyle durmadan yakınan insanlardan değildi o. Jason'ın çektiği acılara üzülmüş ama Jason'da onu çekici gelen şey bu olmamıştı. Tanıştıklarında Judy 4 yıldır bir başka erkekle birlikte yaşıyordu ama mutlu değildi. Ona aşık mısın diye sormuştu Jason. Bilmiyorum. Bu soruya yanıt vermek o kadar zorsa herhalde onu sevmiyorsundur. Sen ne biliyorsun ki bunu söylemeye senin hakkın yok diye karşılık vermişti Judy sinirlenerek. Öpüşmüşlerdi ama Jason o adamı bırakana kadar Judy ile bir daha birbirine dokunmayacaklarını söylemişti. Kendisini yeniden çöpe atmalarını istemiyordu. Aradan bir hafta geçmeden kız anlaşıldığı kadarıyla New York'ta aşkın en büyük kanıtı olarak oturmakta olduğu o harika apartmandan çıkmış, şehrin merkezinden çok uzakta kapkaranlık izbe bir yere taşınmıştı. İlişkileri oturana kadar aradan epeyce zaman geçti. Jason hala genellikle kadınlara, özellikle de evliye güvenemiyordu. Çünkü annesi, babası, üvey anneleri ve üvey babaları bir iki hafta hatta üçer kez boşanmışlardı. Günün birinde Judy, Sally'nin ihanetinin bedelini kendisine ödetmemesini istemişti ondan. Hem Judy'nin bu sözleri hem de Jason bir bağlantıya girmemekte direndiği halde Judy'nin onu seviyor olması Jason'ın tepki göstermesine neden olmuştu. Sonunda savunma halini bir yana bırakarak geçmişe gülüp geçebildi. Artık arada bir Sally'le elektronik postayla haberleşti bile oluyor. Bunca yıl Sheila ile birlikte olmasına sevindim, demek ki beni bir kapris uğruna terk etmemiş. Çok kişi acı çekti ama sonunda bütün bu kargaşanın sonu iyi bitti dedi bana. Jason'a göre Judy içinde en küçük bir yapmacık ya da kötülük olmayan, dünyada tanıdığı en dürüst insan. Kimseye kötülük etmek aklın ucundan bile geçmediği için dünyadaki acımasızlık onu her zaman şaşırtıyor. Tanıştıkları zaman Judy, biri çıkar da onlara bağlanır umuduyla sokak köpeklerini dolaştırmaya çıkarıyormuş. O sırada Toby ile dolaşıyormuş. Kendini tutamadan her tarafa işeyen ve dört ayağı üzerine kas katı kesilip ayakta durarak ağzından köpükler saça saça sara nöbetleri geçiren tıpkı tüysüz bir fareyi andıran acınası bir hayvanmış Toby. Hayvana kul köle olarak 4 saatte bir ilaç vermek gerekiyormuş. Baktığı 4. köpekmiş bu ama bu kadar korkunç bir hayvana birinin vurulup ona evlat edinmesi için hiçbir umut görünmüyormuş. Bu yüzden de yazı yazarken ona eşlik etsin diye hayvanı alıp Jason'a götürmüş. Sonunda o zavallı Toby'yi yanlarına almışlar. Jason 1 yıldan fazla bir süredir bir erkek dergisi için anlaşmalı olarak çalışıyordu. Dudakları ve bacakları aralık duran seksi kızların tam sayfa renkli fotoğraflarıyla dolu o dergilerden biriydi bu. O sırada kamp yapmaya gittikleri New Mexico çölünde en yakın arkadaşını öldüren bir delikanlının bu görülmemiş cinayet üzerine bir röportaj yapmasını istemişlerdi ondan. Çocuklar çölde yollarını kaybetmişlerdi ve ölmek üzereydiler derken biri ötekinden kendisini öldürerek kurtarmasını istemişti. Çünkü susuzluktan ölmek istemiyordu. O da arkadaşını bıçaklamıştı. Durum oldukça belirsiz ama yargıç katilin susuzluktan aklını kaçırdığı için öyle davranmaya karar vererek asgari bir cezayla onu serbest bırakmıştı. Bu olaydan gazetecilik yapmak pek kolay olmamıştı. Çünkü cinayet ses getirmesine rağmen sonunda entrikalarla dolu bir yargı süreci olmamış. Ayrıca ne zanlı ne de arkadaşlarıyla akrabaları Jason'la konuşmayı kabul etmişlerdi. Jason'da olay yerinde elde ettikleriyle ve ulusal park bekçileriyle polislerin yorumlarıyla yetinmek zorunda kalmıştı. Yine de elindeki bu kadar az malzemeyle röportajına polisiye bir romandaki gibi bir ivedilik ve gerilim havası vermeyi başarmıştı. Derginin piyasaya çıkmasından bir hafta sonra bir yayın evi bu vaka üzerine bir kitap yazmasını istemişti ondan. Acemi bir yazar için görülmedik bir avansla vermiş. Sonra da kitabı ölüm güncesi anlamında Journal of the Dead adıyla yayımlamıştı. Metin birkaç film yapımcısının eline geçmiş ve Jason film yapımı için telif hakkını satmıştı. Bir gecede yeni bir Truman Capote'ye dönüşme yolundaydı. Gazetecilikten büyük bir doğallıkla edebiyata geçmişti. Tıpkı 18 yaşındayken bir battaniye sarınıp öğleden sonra saat 4'te sigara ve bira içerek Bill'in evinde ot gibi yaşarken, öykülerinden birini bana ilk gösterdiğinde benim ona kehanette bulunduğum gibi aileden kopmak istemediği bir dönemde o öğleden sonra bizi ofiste arayarak saat kaçta eve döneceğimizi ve akşam yemeği için ona ne hazırlayacağımızı sorardı bize. Şimdi ise çocuklarımız için hiçbir şey için yardıma ihtiyacı olmayan tek kişi. Kitabının ve filmin getirisiyle kendi Brooklyn'de bir daire satın almaya karar verdi. Judy bunu yarı yarıya ödemelerini önererek Jason ile ailenin geri kalanının şaşkın bakışları altında 6 haneli bir çek yazı verdi. Yeni yetmeliğinden beri hiçbir çabadan kaçınmadan çalışmıştı. Parasını nereye yatıracağını biliyordu ve kanaatkar bir insandı. Jason bu kızla kazançlı çıktı ama o Jason sigarayı bırakana kadar onunla evlenmek istemiyor. Budist anneler, Fu ile Grace, Sabrina'yı evlat edinmiş değillerdi. Bunun kesinlikle yapılması gerektiği akıllarına gelmemişti ama o sıralarda Jennifer'ın eski erkek arkadaşı yaptığı bir alçaklıktan dolayı boyladığı hapisten çıkmış ve kızını görmek niyetinde olduğunu açıkça belli etmişti. O kuşkulu babalığını kanıtlamak için kan testi yaptırmayı hiçbir zaman kabul etmiş değildi ama yaptırmış olsaydı kızın üzerindeki haklarını nasıl olsa kaybederdi. Yine de telefonda sesini duyunca Sabrina'nın anneleri telaşlanmışlardı. Adam kızı hafta sonlarında alıp götürmeye niyetleniyordu. Kızın öz babası olsa bile onlara hiç de güven vermeyen ilkeleri ve hayat tarzı nedeniyle bunu yapmasına izin vermek istemiyorlardı. Bunun üzerine Sabrina'nın durumunu yasallaştırma vaktinin geldiğine karar verdiler. Bu durum Grace'in babasının ölümüne rastlamıştı. Ömrü boyunca sigara içmiş olan 75 yaşındaki babanın ciğerleri iflas etmiş, sonunda hastaneyi boylayarak bir solunum cihazına bağlanmıştı. Adam Oregon'da yaşıyordu. Burası umutsuz bir hastanın öleceği zamanı kendi seçtiğinde kimsenin yasalara başvurmadığı tek eyaletiydi ülkenin. Grace'in babası yaşamayı sürdürmenin bir servete mal olduğunu ve bu zahmete değmediğini hesaplamıştı. Uzaklarda oturan çocuklarını arayarak yanına getirtmiş, vedalaşmak üzere onları çağırdığını bilgisayarı aracılığıyla onlara anlatmıştı. ''Nereye gidiyorsun baba?'' ''Girmeme izin verirlerse cennete'' diye yazdı ekrana. Peki ne zaman ölmeyi düşünüyorsun diye sordular onu alaya alarak. Saat kaç diye sormuştu hasta. Saat 10. Diyelim ki öğle vakti ne dersiniz? Sonra tam tamına öğle vakti şaşkınlık içindeki evlatlarının her biriyle vedalaşıp bunun hepsi için özellikle de yıllarını bir solunum cihazına bağlı olarak geçirmeyi düşünmeyen ve ölümün ötesinde ne olduğunu görmeyi son derece merak eden kendisi için en uygun çözüm yolu olduğu düşüncesiyle onları teselli ettikten sonra cihazla bağlantısını keserek mutluluk içinde çekip gitmişti. Sabrina'nın evlat edinilmesi için San Francisco'dan bir kadın yargıç geldi. Bütün ev halkı hep birlikte onun karşısına çıktık. Belediyedeki salonlardan birinin kapısına baktığımızda tam bir mucize olan bu kız torunumuzun ilk kez bir yürütecin yardımı olmaksızın o uzun koridordan yürüyerek geldiğini gördük. O ufacık tefecik bedeniyle arkasında gerektiğine müdahale etmeye hazır bir halde hiç dokunmadan ona göz kulak olan anneleriyle birlikte karolarla kaplı o bitmek bilmez yoldan büyük bir zorlukla ilerliyordu. Direngenliğiyle herhangi bir zorluğu yendiği, her defasında sevinçle yaptığı gibi gururlu bir ifadeyle size yüzeceğimi söylememiş miydim diye bize meydan okudu. Saçlarında kurdeliler, ayaklarında pembe ayakkabılarıyla partiye gider gibi giydirmişlerdi onu. Birinin heyecanını hiç üstüne almadan bizleri selamladı. Çektiğimiz resimler için poz verdi. Bütün klanın orada olmasına teşekkür ettikten sonra büyük bir ciddiyetle o andan itibaren adının Sabrina, soyadının da ardından kendisine evlat edinen annelerinin soyadları eklenmiş olarak Jennifer'ın soyadı olduğunu bildirdi bize. Hemen arkasından da yargıç hanıma dönerek şöyle ekledi. Bir dahaki sefer görüştüğümüzde ben ünlü bir aktrist olacağım. Hepimiz de bunun böyle olacağından emindik. Zen Budizm merkezinin o makrobiyotik manevi sığınağında yetişen Sabrina'nın tek emeli film yıldızı olmak. En sevdiği yemek de az pişmiş hamburger. Nasıl oluyor da her yıl kendisini Hollywood'daki akademi ödülleri törenine davet etmelerini sağlıyor bilemiyorum. Oscar ödülleri gecesi televizyonda ünlülerin hesabını tutmak üzere elinde küçük bir defterle galeride otururken görüyoruz onu. O kırmızı halının üzerinden yürüme sırasının kendisine geleceği anı hazırlıyor kendini. Fu ile Grace 10 yıldan fazla bir süre birlikte olduktan sonra artık bir çift oluşturmuyorlar ama Sabrina için yine birbirlerine bağlılar. O kadar uzun zamandan beri süren bir dostlukları var ki ayrılmalarına değmez. O maneviyat aleminde meditasyonla geçirilen bir yaşantı için adaylar hiçbir zaman eksik olmadığından kalacak yer edinmenin çok zor olduğu Budist çiftliğindeki o minik bebek evini yeniden düzenlediler. Mekanı ikiye ayırarak ortada Sabrina için bir oda bıraktılar. Kendileri için iki ucu işgal ediyorlar. Ayrıca Sabrina'ya alınan ve körler için eğitilmiş o kocaman köpeklerden biri olan Mac'le de paylaştıkları küçük odaların içine dağılmış mobilyalarla oyuncakların üstünden atlamak gerekiyor. Sabrina o köpeği çok seviyor ama ona ihtiyacı yok. Tek başına her işin üstesinden gelebiliyor. Mac'i edinebilmek için zorlu bir takım işlemler yerine getirmeleri bir yıllarını almış, onunla iletişim kurabilmek için bir kursa katılmaları gerekmişti. Onlara yavru köpeğin resimlerinin bulunduğu bir albüm vermişler ve bir denetçini beklenmedik zamanlarda ziyaretlerine gelebileceği konusunda onları uyarmışlardı. Çünkü ihmal edecek olurlarsa hayvanı ellerinden alabilirlerdi. Sonunda üzüm gözlü, beyazımtırak renkli, insanların çoğundan daha zeki bir Labrador geldi. Günlerden bir gün Grace koğuşlardaki turlarında kendisine yardım etsin diye köpeği alıp hastaneye götürmüş. Ölüm döşeğindeki hastaların bile Mac'in yanında canlandıklarını görmüştü. Uzun bir süre kendi kişisel cehennemine gömülmüş oturan ve bir eli deforme olduğunu hep cebine saklayan psikotik bir hasta vardı. Köpek kuyruğunu sallayarak adamın odasına girmiş, canavarı andıran o koca kafasını mutsuz adamın dizlerine dayamıştı. Sonra da cebini öyle çok koklayıp durmuştu ki adam kendisini onca utandıran elini dışarı çıkarmış, McDo'yla yalamaya başlamıştı. Belki hiçbir zaman kimse ona o şekilde dokunmamıştı. Hasta adamın bakışları Grace'inkiyle karşılaşmıştı. Bir an için Grace içini tıkılıp kaldı hücresinden çıkarak başını ışığa doğru uzatıyor gibi gelmişti. O zamandan beri de köpek hastanede son derece meşgul. Boynuna gönüllü diye bir levha asıp onu tur atmaya yolluyorlar. Hastalar akşam yemeğindeki peksimetleri ona vermek için saklıyorlar. Mac son zamanlarda göbeklendi. O hayvanla karşılaştırıldığında benim Olivia'm kuş beyni bir tüy yığından başka bir şey değil. Grace ile köpek hastanede çalışırlarken Fu da Zen Budizm merkezini yönetmeye devam ediyor. Kendisi hiç istekli görünmediği halde öyle sanıyorum ki günün birinde oranın baş rahibesi olacak. Tıraş edilmiş saçları ve üzerindeki Japon keşişi kılığıyla bu kudretli kadın bende her zaman onu ilk gördüğüm zamanki izlenimi bırakıyor. Ailesindeki tek dikkat çekici kişi Fu değil. 5 kez evlenmiş ama bir kız kardeşi var. Dünyaya 11 çocuk getirmiş. 63 yaşındayken 12 numarayı doğurduğu için televizyona çıkmıştı. Bu tosun gibi şişko çocuk anasının biraz da pörsümüş memesine yapışmış olarak ekranda görünmüştü. Son kocası kendisinden 22 yaş küçük, bu yüzden de bu cüretkar hanımefendi bilimsel yollara başvurarak başka kadınların torun çocukları için örgü ördükleri bir yaşta gebe kaldı. Basın muhabirleri ona bunu neden yaptığını sorduklarında şu yanıtı vermişti. Ben öldüğümde kocam yalnız kalmasın diye. Onun açısından son derece soylu bir davranış gibi görünmüştü bana. Çünkü ben öldüğümde Will'in perişan olmasını ve beni özlemesini tercih ederim. Sapık cüce. Tam o günlerde bizi San Francisco'da bir kokteyle davet ettiler. Ben istemeye gittim. Sırf Will istedi diye kabul etmiştim. Kokteyl denen şey kim olursa olsun herkes için korkunç bir deneyimdir Paula. Ama benim boyumda posumda bir için bin beter bir şey. Özellikle de uzun boylu insanların ülkesinde Tayland'da olsa farklı olurdu. Bu tür etkinliklerden kaçınmak yapılacak en ihtiyatlı harekettir. Çünkü davetliler bir ellerinde bardak, ötekinde ne olduğunu anlamanın imkansız olduğu bir ördöğür, havasız bir yerde sıkış tıkış ayakta duruyorlar. Ayağımda yüksek topuk ayakkabılarla ben ancak kadınların göğüs kemiğine, erkeklerin de göbeğine kadar erişebilirim. Garsonlar ellerinde tepsilerle kafamın üstünden geçip giderler. 1.50 boyunda olmanın hiçbir avantajı yoktur. Bir tek yere her ne düşerse onu toplamanın dışında, bir de mini etek dönemindeyken babanın 4 kravatıyla kendime elbise yapmam. Billy çevresi hayranlarıyla sarılı olarak büfeden aldığı küçük istakozları yutar ve dünyanın dört bir yanı dolaşıp mezarlıklarda uyuduğu gençlik yıllarıyla ilgili hikayeleri anlatıp dururken ben üstüme basmasınlar diye bir köşe sinerim. Bu gibi etkinliklerde ağzıma tek lokma girmez çünkü hem kendi yediklerimden hem de başkalarını yiyip de bana doğru fırlayanlardan üstüm başım leke olur. Bu kokteylde son derece nazik bir beyefendi yanıma yaklaştı. Aşağı doğru baktığında halının desenleri arasında beni fark etmeyi becererek o Anglo-Sakson doruklarından eğilip bana bir kadeh şarap ikram etti. Merhaba, ben David. Memnun oldum. Ben Isabel. Ben de memnun oldum diye kendimi tanıttım. O şarap kadehini kaygıyla gözleyerek çünkü kırmızı şarap lekesi beyaz ipeklerin üstünden dünyada çıkmaz. Ne iş yapıyorsun diye sordu bir sohbet başlatma hevesiyle. Bu soruya pek çok yanıt verilebilirdi. Orada sessizce durup bu sıkıcı yere beni getir diye kocama lanetler yağdırdığımı söyleyebilirdim. Ama daha az felsefi olan bir yanıtla karar kıldım. Ben romancıyım. Vay canına, ne kadar ilginç. Emekli olduğunda ben de roman yazacağım dedi. Sahi mi? Peki şimdi ne iş yapıyorsunuz? Ben dişçiyim diyerek bana kartını verdi. Ben de emekli olduğumda diş çekeceğim diye karşılık verdim. Hani sanırsın ki roman yazmak sardunya dikmek gibi bir şeydir. Ben günde 10 saat bir sandalyeye çakılıp herhangi bir şey olabilecek en etkili biçimde anlatabilmek için cümleleri binlerce kez değiştiriyorum. Konu bulacağım diye canım çıkıyor. Karakterleri derinliğine inceliyorum, araştırma yapıp öğreniyorum, düzeltiyorum. Gözden geçirip basıma hazırlıyorum, çevirileri elden geçiriyorum, üstelik bütün dünyayı dolaşarak tıpkı bir pazarlamacı inatçılığıyla kitaplarımın tanıtımını yapıyorum. Eve dönerken arabada mehtabın aydınlattığı o muhteşem Golden Gate köprüsünden geçerken sırtlan gibi kıs kıs gülerek Willie'ye anlattım o dişçinin bana söylediğini ama kocam bunda gülecek bir şey görmedi. Benim emekliliğe kadar beklemeye niyetim yok, yakında kendi romanımı yazmaya başlayacağım dedi bana. Hay Allah. Bazı insanlar amma da kendini bilmez oluyorlar. Peki senin şu küçük roman neyle ilgili olduğunu sorabilir miyim diye sordum. Cinsellik saplantısı olan bir cüceyle. Sonunda kocamın Şillilere özgü o mizah duygusunu yakalamaya başladığını sanmıştım. Ama o ciddi konuşuyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra çizgili sarı bir kağıda elle yazmaya koyuldu. Blok notu kolunun altına alarak dolaşıyor. Benim dışında her önüne geleni yazdıklarını gösteriyordu. Uçaklarda, mutfakta, yatakta yazı yazıyordu. O arada ben de acımasızca onu alaya alıyordum. Sapık bir cüce ha. Ne parlak bir fikir. Bütün hayatı boyunca Will'in işine yaramış olan o mantıksız iyimserliği bir kez daha onu suyun yüzüne tutmuş, her şeyi önüne katıp götüren tsunamilere benzeyen o Şili alaycılığına kulak asmamıştı. Mesleğin zorluklarını anladığında bu edebiyat merakının uçup gideceğini sanmıştım ama hiçbir şey onu durduramadı. İçinde düş kırıklığına uğramış bir aşkın, bir hukuk vakasının ve bir cücenin birbirine karışarak bir aşk gelsinin bir avukatın anılarıyla mı, yoksa duyguların baskı altında tutan bir yeni yetmenin hormonlarıyla ilgili bir dizi fantazisiyle mi karşı karşıya olduğunu bir türlü anlayamayan okuyucunun kafasını karıştıran iğrenç romanını bitirmişti. Romanı okuyan hanım arkadaşlarım Billy'e karşı son derece açık oldular. O lanet cüceyi yok etmeliydi. Daha dikkatlice yeniden yazacak olursa böylelikle kitabın geri kalanını kurtarabilirdi. Erkekler ise aşk hikayesini yok edip cücenin ahlaksızlığı üzerinde daha derinleşmesini tavsiye ettiler. Jason aşk hikayesini mahkeme sahnelerini ve cüceyi çıkarıp Meksika'da geçen bir yazmasını söyledi. Bana ise hiç beklenmedik bir şey oldu. O berbat roman, Billy'e olan hayranlığımı arttırdı. Çünkü bu süreç içinde onun temel erdemleri olan güçlülüğünü ve sebepkarlığını her zamankinden fazla takdir ettim. Yazı yazmakla geçirdim. Bütün bu yıllar boyunca öğrendiğim bir şey olarak yenilerini yaratsam da hiç değilse aynı hataları tekrar etmemeyi öğrenmişimdir. Kocama editör olarak hizmetlerimi sundum. Bir hayatın başka yönlerine sahip olmadığı bir alçak gönüllükle benim yorumlarımı kabul ederek müsveddeyi yeniden yazdı. Ama romanın bu ikinci biçiminde bazı temel sorunları var gibi görünmüştü bana. Yazı yazmak hokkabazlık gibi bir şeydir. Şapkanın içinden tavşanlar çıkarmak yetmez. Bunu zarafetle ve inandırıcı bir şekilde yapmak gerekir. 26. ayrımın sonu, sayfa 339.